Ayrım 2.
2. Yusuf gazetenin araçlarından biriyle Boğaziçi Köprüsü'nü geçip yalıya doğru giderken büyük hanımı düşündü. Başına ne gelmişti de kadıncağı sokaklarda gecelemeye başlamıştı. Onun tanıdığı büyük hanım delirecek biri değildi hiç. Çocukluğu onun yanında geçti denilebilirdi. Daha önce kendi dedeleri de yalının bahçesindeki hizmetli bölümünde oturur ve paşa dedenin bahçıvanlığını yaparlarmış. Sonra babasının zamanında yolun ötesine, tepeye doğru kendi gecekondularını yapıp taşınmışlar. Yusuf'un dünyaya gözünü açıp büyüdüğü daire, o gecekondunun yerine yapılan 4 katlı basit apartmandaydı. Artık yalının bahçesinde değil, tepelerdeki koruluğun içindeydiler. Ama bir zamanlar çok sık olan ağaçlar ne yazık ki giderek seyrelmişti. Yusuf'un dedesi ilk evi yaptıktan sonra bütün akrabaları ve tanıdıkları Kastamonu'dan gelip birer ev dikmişlerdi. Bir zamanlar içine girilmez bir orman olduğunu duydukları tepede şimdi bir sürü ev vardı. Sahil yolunda da manav, bakkal, kasap dükkanları açmışlardı. Bakkalı Yusuf'un amcası oğullarıyla birlikte çalıştırıyor, manavı ise eskiden yalıya zerzevat taşıyan bir adamın torunları işletiyordu. Turistler İstanbul'un iki yakasını ısrarla Avrupa ve Asya olarak tanımlardı. Yusuf, Boğaziçi Köprüsü'nden İstanbulluların hiç de Asya olarak düşünmediği Anadolu yakasına geçti. Üniversiteyi bitirene kadar oturduğu yerdi burası. Ama artık Cihangir'e taşınmış, o eski yalılar semtiyle ilişkisini kesmişti. Arada bir baba evini ziyaret ediyordu, o kadar. Son gidişlerinde büyük hanıma hiç uğramamıştı. Oysa çocukluğu boyunca büyükler içinde en çok sevdiği insandı o. Bayram sabahlarında yalının bahçesine koşup elini öptüğü ilk kişi büyük hanım olurdu. Çünkü onun yanında rahat ederdi. Bosnalılar yalısını satın alan tüccar Salih Bey ve ailesi de iyi insanlardı. Ama onların yanında nedense bir çekingenlik duyardı. O ailede ona iyi davranır, başını okşar, para verir. Okul başlarken önlük, pantolon, ayakkabı, defter kitap alırlardı ama galiba bütün bunlar Yusuf'un biraz ağırına giderdi. Çünkü bu hediyeleri kendi torunlarına verdikleri gibi vermezlerdi ona. Her sözleriyle sevap işlediklerini, yardım ettiklerini vurgulamaya ihtiyacı hissederlerdi. Al bakayım evladım, hadi giy bakalım şunları. Oldu mu? Hadi uslu çocuk ol. Hadi bir de şu çikolatalardan al. Çekinme, çekinme bir tane daha al. Deyip başına pat pat vururlardı. Dede, babaanne, baba, anne ve torunlardan oluşan bu ailenin gözleri önünde o çikolataları birbiri ardına ağzına tıkıştırmak zorunda kalırken kendisini şişmiş yanaklarıyla tuhaf hissederdi Yusuf. Oysa büyük hanım hiç zorlamazdı onu. Diğer insanları nasıl davranıyorsa Yusuf'a da öyle davranırdı. Meşhur yaseminlerinden verir, sonra da önemsemez bir tavırla ben biraz incir yiyeceğim, İstersen sen de bana katıl der ve çocuğun cevabını beklemeden 2 küçük tabağa sabah bahçeden topladığı mor incirleri koyardı. Bayram ve okul harçlıklarını ya mis gibi kokan bir yasemin demetiyle ya da üstüne ad ve soyadının baş harflerinin işlenmiş olduğu güzel bir mendille birlikte verirdi. Büyük hanımın evi dikiş atölyesi gibiydi. Renk renk ibrişimler, makaralar, parlak göz alıcı kumaşlar ve dantellerle doluydu. Duvarlarda ise birçok resim vardı. En büyük resimde sırmalı üniforması da pek heybetli görünen paşa dede, ela gözleriyle ortalığı süzer gibiydi. Kendi dedesi ve babasının paşayı sık sık yad ettiklerini, nur içinde yatsın, çok iyiliğini gördük dediklerini hatırlardı Yusuf. Evdeki bölük pörçük konuşmalardan aklında kalan yargılar büyük hanımın paşa torunu olduğu, tüccar Salih Beylerin ise iyi insanlar olmalarına rağmen böyle bir asilzadenin yerini tutamayacağı yolundaydı. Yusuf'un dedesinin babası hangisi olduğunu pek çıkaramadığı bir savaşta, çünkü öyle çok savaş vardı ki Yusuf'un hangisinin hangisi olduğunu bilmesi mümkün değildi. Paşanın emir erliğini yaptığı sırada bacağından yaralanmış ve daha sonra da ömrünün sonuna kadar topal bacağıyla yalının bahçesine bahçıvanlık yapmıştı. Kastamonu'ndan getirdiği ailesiyle birlikte yalının uçsuz bucaksız bahçesindeki bir küçük eve yerleşmişti. Anlattıklarına göre o zamanlar bahçe bir cenneti andırırmış. Dev manolyalar, incir ve nar ağaçları, erguvanlar, limon, portakal gibi turunçgiller, en nadide güller, krizantemler, ortancalar. Dalları küçük evin üstüne uzanan ve neredeyse çatısını çiçekleriyle kaplayan güzelim manolya ağacı da Leyla Hanım doğduğu zaman dedesi tarafından onun adına dikilmiş. Öyle görkemli, öyle ulu bir manolya ki yapraklarının yeşil parlaklığını, çiçeklerinin büyüklüğünü gören ve kokusunu duyan bayılır. Bir zamanlar köşede küçük bir çağlayan köpürerek akarmış. Gerçi yerlere döşenmiş olan desenli rengarenk taşlar, kameriyeler, manolyalar, erguvanlar ve yedi veren gülleri şimdi de duruyordu. Ama yalının selamlık bölümü satılınca araya yanlış bir biçimde bir duvar çekmişler ve sert boğaz rüzgarlarının bahçeye girmesi sonucu limonları, portakalları öldürmüşlerdi. Eski yalıları yapan Ermeni ve Rum ustalar boğaz akıntılarını ve rüzgarları hesaplar, her şeyi ona göre yaparlarmış. Ama şimdilerde artık bu özeni gösteren kalmamış. Yusuf yalıya yaklaştığında ulu çınarın altında oturan büyük hanımı ve onunla konuşan bir polis gördü. Eğilip elini öptüğü büyük hanım onu gördüğüne sevindi mi, sevinmedi mi anlayamadı. Kadın belki de küçük Yusuf'un onun o perişan haline tanık olmasını istemiyordu. En azından o böyle yorumladı. Polis, "Burada daha fazla oturmanıza izin veremeyiz hanımefendi," diyordu. "Yalı sahiplerinden şikayet var, rahatsız oluyorlarmış." Büyük hanım sabırlı bir sesle, "Evladım," dedi. "Bu yalıyı benim dedem yaptı. Bütün ailem burada otururdu." "İyi ama satılmış mülkiyeti." Elindeki kağıda baktı ve okudu. "Ömer Cevheroğlu beylere geçmiş." "Yalı kısmı öyle ama evladım benim oturduğum küçük ev ayrı bir parsele ve müstakil bir tapuya sahip. Dedemden bana geçti. İsterseniz bakın." Aslında paşa dedesi nüfus kaydında babası olarak görünüyordu ama polisin bu ayrıntıyı fark etmeyeceğini umarak bu konuda bir açıklama yapmamıştı. Kayıtlarda dedesinin kızı olarak görünmesi ise paşa ailesinin yaşadığı büyük bir trajediyle ilgiliydi. Bu trajedi yalnız kayıtları değil ailenin hayatını da kökten değiştirmişti. Büyük hanım çantasından özenle katlanmış bir tapu senedi çıkardı ve polise gösterdi. Polis tapuyu alarak gözlerine yaklaştırdı. Yazılanları yüksek sesle okudu. Pafta numarası, ada, parsel, isimler, her şey tamam gibi görünüyordu. Bunun üzerine ne yapacağını şaşırdı. "Yine de siz şimdi buradan kalkın," dedi. "Hakkınızı ararsınız ama amirim bana kesin emir verdi. Yalı sahipleri rahatsız oluyormuş. Sizi mutlaka buradan götürmem istendi." "Memur bey evladım, bu tapu senedini amirinize de gösteriniz." Genç polis bunun üzerine hanımefendi hitabını bıraktı ve "Ne diyorsun teyzecim be," dedi. "Amirimin de amiri var. Emniyet müdürlüğünden aradılar. Bu insanlarla başa çıkamazsın. İyisi mi kalkıp gidin. Yoksa sizi karakola götürme talimatı aldım. Hadi teyze söz dinle biraz." "Leyla," dedi kadın. "Ne?" "Leyla. Adım Leyla." Sabırsızlık belirtileri gösteren polis, "Peki Leyla Hanım teyze," dedi. "Hayır, bana sadece Leyla de." Bunun üzerine Yusuf söze karıştı. Kendisi büyük hanımın bu garip huyunu bildiği için şaşırmamıştı. Ama polisin bu yaşta bir kadının kendisine ismiyle hitap edilmesi istediğini anlaması mümkün değildi. Mahalleliği çok zorlayan bir konuydu bu. Hepsine çocukluktan itibaren kendisine Leyla demeyi öğretiyordu. Bunu beceremeyen ya da yaşına hürmeten söylemek istemeyen de büyük hanım diye sesleniyordu. Yusuf tartışmaya bir son vermek için kartını gösterdi. "Ben gazeteciyim memur bey," dedi. Henüz sarı basın kartı yoktu ama gazetenin verdiği resimli kimlik kartı vardı. "Bu hanımı tapulu evinden çıkarmaya kimsenin hakkı olamaz. İşte görüyorsunuz." Polis Yusuf'u biraz kenara çekti. Sesini alçaltarak, "Yalının yeni sahibini biliyorsunuz değil mi?" dedi. "Ömer bey, Ömer Cevheroğlu. Sabahtan beri telefonlar susmuyor. Bir İçişleri Bakanı'nın aramadığı kaldı. Vali Bey bile bu işin üstünde. Bu kadının burada oturması Ömer Bey'in hanımının sinirlerini bozuyormuş. Kadın da biraz tuhaf ha." Bu arada mahalleli, bakkal, manav ve çıraklar da başlarına toplanmış onları dinliyordu. Yusuf baktı ki olmayacak, son çare olarak yalıya girip yeni sahiplerle bu tapu işini konuşmaya karar verdi. Bahçe kapısının zilini çaldı. Biraz bekledikten sonra kapı açıldı ve topluca bıyıklı bir adam ne istediğini sordu. Yusuf adama gazeteci olduğunu, Ömer Bey'le bir konuda görüşmek istediğini söyledi. "Bekle," dedi adam ve gitti. Biraz sonra geldi, Yusuf'u içeri götürdü. Çocukluğunun geçtiği bahçede bir yabancı tarafından yönlendirilmek çok garip bir şeydi. Yusuf o bahçenin her taşını, her ağacını, her dalını ezbere biliyordu. Pencerelerden yılda her şeyin söküldüğünü, duvarların ve tavanın neredeyse tamamen kazınmış olduğunu gördü. Bekçi Yusuf'u yalının ön terasına götürdü. Boğazın suları yalının mermer terasını yalıyor, insanın gözlerini alan bir ışık yansıtıyordu. Yusuf oldum olası bu parlak ışığa bakamazdı. Bu yüzden arka bahçenin kuytu serinliğini tercih ederdi. Her zaman olduğu gibi yine gözleri yaşardı. O sırada televizyonda ve gazetelerde sık sık resimlerini gördüğü Ömer Bey ona yaklaşarak ne istediğini sordu. Sırım gibi ve yakışıklı bir adamdı. Kısa, düzgün kesilmiş saçları, kırmızı çerçeveli gözlükleri vardı. Kollarını dirseğine kadar sıvadığı beyaz, tiril tiril bir gömlek giymişti. Yusuf, yalınızın önünde yaşlı bir kadın oturuyor dedi. Bu konuda bir iki soru soracaktım. Ömer Bey anlayışlı bir tavırla, biz o kadıncağıza çok süre verdik dedi. Yalıyı aldığımız günden beri oturduğu yeri tahliye etmesini rica ettik ama dinlemedi. Biz de çıkarmak zorunda kaldık. Ama arka bahçedeki evin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ömer Bey gülümseyerek, yalan söylüyor zavallıcık dedi. Ama elinde tapusu var. Bu sırada Yusuf'un parlak ışıktan daha önce fark etmediği genç bir kadın söze karıştı. Doğrudan Yusuf'un üstüne gelerek, siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız diye bağırdı. Zayıf, saçlarını sarıya boyamış güzel bir kadındı. Güneş gözlükleri takmıştı. Ayağında kısa bir şort vardı. Ömer Bey kibar bir el hareketiyle susturdu onu. Kadın sinirli sinirli yalıya doğru gitti ve orada ustalara talimat yağdırmaya devam etti. Ömer Bey, bir dakikanızı rica edeyim dedi. O da yalıya girdi. Yusuf terasta yalnız kaldığında yalıya bir de ön cepheden baktı. Burada henüz bir değişiklik yoktu. Zaten imar yasalarına göre çok büyük bir değişiklik yapılması da mümkün değildi. Yusuf boğaz içine bir mücevher gibi oturtulmuş yalıyı mavi denizin içine dikilen sedir direklerinin taşıdığını biliyordu. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yapılan bütün yalılar gibi bir zenginliği ve görkemi değil, su kenarında geçirilen, rahat bir aile hayatını çağrıştıran, bir parça alçak gönüllü bir yapıydı. 19. yüzyılın Osmanlısında moda olan, barok yapılara hiç benzemeyen, daha çok doğu zevkini yansıtan ahşap bir yalı. Deniz bugün laciverde çalıyordu. Nedense boğazın suları her gün bir başka renk alır, ve açık yeşilden bakır çalılığına kadar renkten renge girerdi. Yusuf önünden Karadeniz'e doğru geçmekte olan büyük Rus şilebini seyrederken cep telefonu çaldı. Açtı ve karşısına gazetenin yazı işleri müdürünü buldu. Biraz endişeli bir sesle hemen geri gel diyordu. Ne? Hemen geri gel. Patron çok kızdı. Ama tapulu evinden atılan yaşlı bir kadın var burada dedi Yusuf. Kadının aklı başında değil. Hayır. Ben şimdi gördüm. Gayet akıllı. Ama dedi yazı işleri müdürü. Doktor raporu var ellerinde. Kadının akli melekeleri yerinde değilmiş. Bu yüzden vesayet altına alınmış. Mahkeme bir vasi tayin etmiş. O da vasi de evi Ömer Bey'e satmış. Yusuf bunu duyar duymaz durumu anladı. Demek birçok köşk ve yalı sahibi ihtiyara yaptıkları gibi Leyla için de böyle bir rapor almışlardı. Kendisine kapıyı açan bekçinin alaycı bakışları altında yalıyı terk etti. Ömer Bey dışarı çıkmış ama bu sefer onunla ilgilenmeye tenezzül etmemişti. Yalıdan çıktığında polisin telsizle konuşmakta olduğunu gördü. Baş üstüne komiserim diyordu. Konuşması bittikten sonra Leyla'yı kaba bir şekilde kolundan kavradı ve kaldırmaya yeltendi. Esnaf homurdanmaya başlayınca da söz anlamıyor ki kardeşim dedi. Kesin emir aldım. Eğer kalkıp gitmezse karakola götürmekten başka çarem kalmayacak. Ben de emir kuluyum. Yusuf polisten ve mahalleliden biraz uzaklaşmalarını istedi. Bir iki metre açıldılar. Büyük hanıma doğru eğildi ve efendim dedi. Galiba başka çaremiz yok. Sizin akli melekelerinizin yerinde olmadığına dair rapor almışlar, vasi tayin etmişler. Bu durumda tapunuz üzerinde hiçbir söz hakkınız kalmıyor. Büyük hanım gözlerini hayretle açtı. Ama ben hiç doktora görünmedim ki dedi. Nasıl rapor verebilirler? Ah dedi Yusuf. Bu adamlar için sahte rapor almanın zor olduğunu mu sanıyorsunuz? Sonra büyük hanıma artık orada kalamayacağını anlat. Karakola gidip geceyi nezarette geçirmesi ise koskoca Bosnalı Abdullah Avni Paşa'nın torununa hiç yakışmaz. Bu yüzden Yusuf Cihangir'deki kendi evine gitmelerini rica ediyordu. Bir iki gün kalır, sonra çaresini düşünürlerdi. Büyük hanımın ince, zarif çehresi hüzünle gölgelendi. Gözlerinin elası koyulaştı. Bir süre öylece kaldı. Yusuf, "Buradan ayrılmanız bu işin peşini bıraktığınız anlamına gelmiyor efendim," diyordu. "Sahte raporun iptal edilmesi için her şeyi yaparız. Ama bunun için sağlıklı kalmanız gerekiyor. Büyük bir mücadele bekliyor sizi." Bu sözler büyük hanımın aklına yatmış olacak ki, "Peki Yusuf," dedi. "Madem ki başka çare yok, hiç olmazsa torunumun yerine koyduğum senin evine gidelim." Ve iki günü aşkın süredir üzerinde oturmakta olduğu bavuldan kalktı. Önce tehlikeli bir biçimde sendeledi, düşecek gibi oldu. Sonra herkesin şahit olduğu bir gayretle dimdik durmayı başardı. Vakur bir tavırla kendisine yardım etmek istemiş olan esnafa, "Hepinize teşekkür ederim komşularım, hakkınızı helal edin," dedi. "Allah'a ısmarladık." Küçük beyaz otomobile binmeden önce yalıya son bir kez baktı. Dudakları kasılmış, gözlerine nefret dolu bir bakış oturmuştu. Kendi kendine, "Şimdi gidiyorum ama mutlaka geri geleceğim," diye tekrarlıyordu. "Yemin ederim geleceğim ve Bosnalı ailesinin hatırasına leke sürmenize izin vermeyeceğim." 3. Yusuf tekrar Avrupa yakasına geçip evine doğru giderken çaktırmadan yanında oturan büyük hanımı izliyor ve onun bu kendinden emin tavrına hayran oluyordu. Hayatı boyunca çok büyük acılar görmüş olan bu kadının huyu böyleydi işte. Dertlerini kimseyle paylaşmaz, dış görünüşüne ve davranışlarına da yansıtmazdı. Şimdi de evini barkını kaybettiği ve belki de ömründe ilk kez yabancı bir eve gittiği halde ne şikayet ediyor ne de gittiği yerle ilgili bir soru soruyordu. İki gün bavul üzerinde kalmıştı ama yorgunluğunu sadece aşırı solmuş teni ve gözlerinin altındaki mor halkalar ele veriyordu. Büyük hanım gittikleri yeri sormuyordu sormasına ama Yusuf yol boyunca adam akıllı kaygılanmaya başlamıştı. Gördüğü durum karşısında üzüntü duymuş, ani bir kahramanlıkta kadını evine davet etmişti ama gittikleri zaman kadın kim bilir ne düşünecekti. Çünkü Cihangir semti büyük hanımın ömrü boyunca gördüğü hiçbir yere benzemezdi. O daracık sokakları, köhne apartmanları, travestileri, eşcinselleri, uzun saçlı ve küpeli rock müzisyenleri, takkeli bereli hiphopçıları, uzun tırnaklı fahişeleri, piercingli kızları gördüğü zaman ne tepki verecekti acaba? Cihangir semtinde oturanlar bunlardan ibaret değildi elbette. Aydınlar, gazeteciler, üniversite mensupları, yabancı diplomatlar da oturuyordu bu eğlenceli mahallede ama onlar göze batmazdı. Ötekiler ise hemen görülürdü. Büyük hanımı Raksi ile tanıştırmak ise hiç kolay olmayacaktı doğrusu. Düşündükçe içini fenalıklar basıyordu. Kendisi böyleydi işte. Düşünmeden atılır bir işe, karışır, sonra da nasıl kurtulacağını bilemezdi. Bu sefer de öyle olmuştu. Yusuf bu huyundan nefret ediyordu ama önüne de geçemiyordu. 5 aydır hip-hop şarkıcısı olarak ün yapmaya ve para kazanmaya çalışan Roxy ile birlikte yaşıyorlardı. Zaten tanışmaları da yine böyle ani bir biçimde olmuş ve son zamanlarda Beyoğlu'nun çok ilgi çeken bir hip-hop kulübüne gittiğinde gördüğü bu kız önce içini gıcıklamış, sonra da ona olan ilgisi gittikçe artan bir sevdaya dönüşmüştü. Asıl adı Rukiye'ydi. Ailesi Kayserili'ydi ama Almanya'da yaşıyorlardı. Ergenlik çağında bir sürü tuhaf rastlantı sonucunda yolu Duisburg'dan İstanbul'a düşen Rukiye, zamanla bu şehrin olağan dışı enerjisine, çarpık büyüsüne kapılmış, kılığını kıyafetini değiştirmiş, Almanya'da benimsediği isimle Roxy olarak yaşamaya başlamıştı. Son yıllarda Beyoğlu'na kulüp üstüne kulüp açılıyor, hepsi de tıktım tıktım doluyordu. Osmanlı döneminin bu şık Levanten semti, şimdi caz kulüpleri, rock müzik yapılan kahveler, hip-hop ve türkü barlarıyla dolmuştu. Gazeteler bıkıp usanmadan her gün bu kulüplerde İstanbul'un nabzının attığını yazıyordu. Yusuf da biraz bu yeni aileme yakın olma isteği, biraz da Roxy'den kopamaması yüzünden Cihangir'de bir ev kiralamıştı. Aslına bakarsanız ucuzdu da buraları. Gazetede eline çok az para geçtiği için birkaç aylığına Ankara'daki amcaoğlu Hüseyin'den borç alıyordu. Bu küçük para da ancak bu semte yetiyordu. Yine de Anadolu yakasındaki baba evinden kurtulup buralara gelebildiğine çok memnundu Yusuf. Hayat onun için yeni başlamıştı. İstanbul yollarının çukurlarına düşe kalka ilerleyen küçük yerli araba bir süre sonra Cihangir'in kargacık burgacık sokaklarına girdi ve 5 katlı eski, dökülen bir apartmanın önünde durdu. Binaya girerken kapının yanında duran çöp bidonunun dolmuş, taşmış olduğunu ve 2 arsız kedi tarafından kurcalanan çöplerin girişe dağıldığını gördü. Böyle şeyleri daha önce fark etmezdi. Ama şimdi büyük hanımın yanında girişin pisliğinden, apartmana girer girmez genizlerine dolan hava gazı, nem ve yemek karışımı kokudan yer yer boyaları dökülmüş, kelleşmiş duvarlardan utanıyordu. Elinden gelse çöpleri karıştıran kirli kedileri, sokaklarda başıboş gezen ve yiyecek arayan köpekleri büyük hanımın gözünden saklayacaktı. Çünkü böyle şeyleri çocukluğu boyunca kendisine Yasemin veren, bembeyaz giysiler içinde görmeye alıştığı büyük hanımla hiç bağdaştırmıyordu. Büyük hanım ayrı bir dünyaya, geçmişe aitti. Kendisi ise Roxy ile birlikte şimdiki zamanda yaşıyordu. Daha pis, daha karmaşık, daha kaba da olsa kendi zamanlarıydı bu. Kanlarını kaynatan, kasıklarını ateş salan kendi zamanları. Yusuf yorgunluktan neredeyse yere yığılmak üzere olan yaşlı kadını 5 kat yukarıdaki daireye götürmek üzere loş, dik ve pis merdivene doğru adeta sürükledi. Büyük hanım merdivenleri çıkabilecek mi diye düşünüyordu bir yandan da. Allah korusun, kalp hastası yaşlı kadının bu merdivenlerde ölmesi hayatı boyunca atlatamayacağı bir vicdan azabının kaynağı olurdu. Leyla kalp hastalığını önemsemediği için mahalledeki insanlar da pek üstünde durmazlardı. Kendini kötü hissettiğinde mahalledeki genç doktorun verdiği bir hapı dilinin altına koyar, uzanarak sıkıntının geçmesini beklerdi. Yusuf bir seferinde babasından, paşa ailesinde herkesin kalp sorunu olduğunu duymuştu.